Ayrımon, Yaşam Öyküleri, Dostoyevski, Andrejit, sayfa 84. Dostoyevski hiçbir zaman gelişi güzel uydurmaz. Aynı güncenin bir yerinde dul bayan Kornilov'un yargılanışı dolayısıyla romanı kendi bildiği biçimde yeniden kurar ve yazar. Ama yasal soruşturma cinayeti bütünüyle aydınlattıktan sonra şunları yazacaktır. Hemen her şeyi tahmin ettim ve ekleyecektir. Bir rastlantı gidip Kornilova'yı görmeme yardım etti. Tasarılarımın gerçeğe nasıl da hemen hemen yaklaştığını görerek şaşırdım. Kimi ayrıntılarda yanılmıştım elbet. Örneğin Kornilov köylü olmasına karşın Avrupalı gibi giyiniyordu ve benzeri. Ve sonunda şöyle bitirecektir sözünü. Sonuç olarak yanılgılarım pek önemsizdi. Tasarılarımın temeli doğru olarak kaldı. Bir yazarın güncesi sayfa 249 ve sonrası 450-51. Böylesi gözlemci, öykücü ve gerçeği yeniden canlandırıcı verilerine duyarlılıktan gelen nitelikleri de ekleyerek bir Gogol, bir Dickens yaratabiliriz. Dickens'ın yoldan geçenlerle ilgilendiği, onları gözlediği ve onlardan ayrıldıktan sonra bile yaşamlarını düşlemeye sürdürdüğü antikacı dükkanındaki ilk bölümü anımsıyorsunuz sanırım. Ama bu veriler ne kadar olağanüstü olursa olsun ne bir Balzac, ne bir Thomas Hardy, ne de bir Dostoyevski yaratmaya yetmez. Bu veriler Nietzsche'ye şu sözleri yazdırmaya da yetmezdi kuşkusuz. Dostoyevski'yi bulmak benim için Stendhal'i keşfetmekten daha önemli oldu. Ruh bilim konusunda bana bir şeyler öğretmiş tek kişidir o. Nietzsche'nin az sonra sizlere okuyacağım yazısını çok önce çekmiştim not defterime. Nietzsche bu yazıyı yazarken büyük Rus romancısının gerçek değerini oluşturan şeyi, onu çağdaş romancıların çoğundan, örneğin Nietzsche'nin burada bize göstermek istediği Gunkor kardeşlerden ayıran şeyi göz önünde tutmuştur yalnızca. Ruh bilimcilere öğüt. Hiçbir zaman gezgin satıcı ruh bilimi yapmayın. Hiçbir zaman gözlemek için gözlemeyin. Öyle davranmak yanlış bir görüş açısı. Bir tik, baktığı şeyleri bile bile büyüten zorlama bir şey verir insana. Bir şeyi yaşamak isteyip de yaşamak, işte bu yürümez. Olay sırasında dönüp kendinize bakmaya izin yoktur. Bu sırada atılacak her bakış kötü bir bakış olur. Doğuştan ruh bilimci olan bakış, insan içgüdüyle görmek için bakmaktan alıkoyar kendini. Doğuştan ressam olan insan için de durum aynıdır. Hiçbir zaman doğayı karşısına alarak çalışmaz o. Olguyu, doğayı, yaşanmış şeyi dile getirmek için, elekten geçirmek için esinlenişine, karanlık odasına başvurur. Yalnız genelliğin sonucun bileşkenin bilincindedir. Özel olgudan çıkarılan keyfe bağlı genellemeler tanımaz. Başka türlü davranıldığında elde edilen sonuç nedir acaba? Örneğin Parisli romancılar gibi büyük gezgin satıcı ruh bilimi yapıldığı zaman ne elde edilmektedir? Bir bakıma gerçek gözlenmekte. Her akşam eve bir avuç garip olay getirilmektedir. Ama elde edilen sonuca bakın bir ve benzeri. Merkür, Ağustos 1899, sayfa 371. Dostoyevski hiçbir zaman gözlemek için gözlemez. Onda yapıt, gerçek olanın gözlenmesinden doğması hiç. Ya da hiç değilse yalnızca bundan doğmaz. Ayrıca önceden tasarlanmış bir düşünceden de doğmaz ve işte bunun içinde hiç mi hiç kuramsal değildir. Ama hep gerçeğin içinde kalır. Düşünle olgunun karşılaşmasından, bu ikisinin karışımından doğar. İngilizler olsa karışım yerine blending derlerdi. Bu karışım öylesine yetkindir ki iki öğeden hangisinin daha üstün olduğunu söylemek olası değildir. Nitekim romanlarındaki en gerçekçi sahneler aynı zamanda ruhsal ve ahlaksal yönden en anlamlı sahnelerdir. Daha doğrusu Dostoyevski'nin her yapıtı olgunun düşünle döllenmesinden doğmaktadır. 1870'te romanın ana düşüncesi 3 yıldır kafamda diye yazar. Söz konusu roman ancak 9 yıl sonra yazacağı Karamazov kardeşlerdir ve bir mektubunda da şöyle der. Bu kitabın bütün bölümlerinde ele alınacak baş sorun bilinçli ya da bilinçsiz olarak bütün ömrümce acısını çektiğim sorun olacak. Tanrı'nın varlığı sorunu. Ama bu düşünce gelip kendisini dölleyecek günlük olaya, örneğin bu kez büyük bir dava, bir cinayet davasıdır söz konusu olay, rastlayana dek kafasında döner dolaşır. Ancak olaya rastladıktan sonra yapıtın doğduğunu söyleyebiliriz. Gene az önce sözünü ettiğimiz mektupta Karamazovlarla birlikte kafasında olgunlaştırdığı Ecinliler için yazmakta olduğum şey yanlı bir şey demektedir. Karamazovlarda amacı belli bir yapıttır. Gerçekten yeryüzündeki hiçbir şey Dostoyevski'nin romanları kadar sözcüğün bugünkü anlamıyla az gereksiz değildir. Romanlarının her biri bir tanıtlamadır, bir savunma ya da daha doğrusu bir vaizdir de diyebiliriz. Eğer bu hayranlık verici sanatçıya bir kusur bulmak yürekliliğini gösterebilirsek, diyebiliriz ki tek kusuru bir şey kanıtlamak istemesidir. Yanlış anlamayalım. Dostoyevski hiçbir zaman bizim görüşlerimizi etkilemek istemez. Onun aradığı aydınlatmaktır. Gözünü kamaştıran ve ona son derecede önemli gelen, çok geçmeden bize de önemli gelecek olan bazı gizli doğruları ortaya çıkarmaktır. Kuşkusuz insan aklının erebileceği en önemli doğrular, soyut insanın dışında olan doğrular değil, iç yaşamla ilgili gizli doğrular bunlar. Öte yandan Dostoyevski'nin doğruları, düşünleri hep olguya bağlı, gerçek olanın iyice içine girmiş olarak kalırlar ve zaten yapıtlarını her türlü yanlış sapmalardan koruyan da budur işte. Dostoyevski insanca gerçek karşısında alçak gönüllü, yumuşak başlı bir tutum takınır. Hiçbir zaman zorlamaz, olayı hiçbir zaman eğip bükmez, görünüşe göre İncil'in kuralını düşüncesine bile uyguluyor gibidir. Her kim ki onu kurtarmak ister, bütünüyle yitirecektir. Her kim ki ondan vazgeçer, onu ölümsüz kılacaktır. Dostoyevski'nin kimi düşüncelerini kitaplarında izlemeye devam etmezden önce size onun çalışma yönteminden söz etmek isterdim. Strahov, Dostoyevski'nin hemen çoğunlukla geceleri çalıştığını söyler. Gece yarısına doğru, diyor Strahov, her şey dinlenmeye çekildiği zaman Theodor Mihailovich Dostoyevski semaveriyle yalnız kalırdı. Ve pek koyu olmayan soğuk çayı yudumlayarak sabahın 5'ine 6'sına dek çalışırdı. Öğleden sonra 2 ya da 3'e doğru yataktan kalkar, günün geri kalan bölümünü konuklarını kabul etmeye, gezmeye ya da dost ziyaretine harcardı. Dostoyevski hep bu pek koyu olmayan çayla yetinemedi. Ömrünün son yıllarında içkiye pek düştüğü söylenir. Şunu anlattılar bana. Bir gün Dostoyevski birazı yapmacık tinsel bir coşkunluk içinde Ecinileri yazdığı çalışma odasından çıkar. Bayan Dostoyevski'nin konuk günüdür o gün. Theodor Mihailovich dalgın bir sürü kadının toplandığı salona pat diye dalar ve kadınlardan biri büyük bir gayretkeşlikle elinde bir tas çayla kendisine doğru seyirtince "Sizi de şu bulaşık suyunuzu da şeytanlar alsın" diye bağırır. Rahip Senreal'in eğer Stendhal'in sanatını savunmak üzere benimsemeseydi pek budalaca görünecek olan küçük tümcesini anımsıyorsunuz herhalde. Bir roman yolda dolaştırılan aynadır. Gerçekten Fransa ve İngiltere'de bu tanıma göre yazılmış bir sürü roman var. Lesage'ın, Voltaire'in, Fielding'in, Smollett'in romanları. Ama Dostoyevski'nin romanı kadar bu tanıma yabancı hiçbir şey yoktur. Dostoyevski'nin bir romanıyla yukarıda adlarını saydıklarımın ve hatta Tolstoy'un ya da Stendhal'in romanları arasında bir tablo ile bir panorama arasında bulunabilecek ayrım vardır. Dostoyevski bir tablo çizer. Burada önemli olan ilkin ve özellikle ışık dağılışıdır. Işık tek bir odak noktasından çıkar burada. Stendhal'in, Tolstoy'un romanlarında ışık sürekli eşit ve yaygındır. Bütün nesneler aynı biçimde aydınlatılmıştır. Her yönden aynı biçimde görürüz onları. Gölgeleri yoktur hiç. Oysa Dostoyevski'nin romanında önemli olan tıpkı Rembrandt'ın bir tablosundaki gibi her şeyden önce gölgedir. Dostoyevski kişilerini ve olaylarını bir araya toplar ve üzerlerine yoğun bir ışık gönderir. Öyle ki ışık onlara yalnız bir yandan çarpar. Kişilerinin her biri gölgeler içinde yüzmektedir. Ayrıca Dostoyevski'de garip bir kümelendirme, bir araya toplama, tek bir noktada birleştirme, romanın bütün öğeleri arasında elden geldiğince çok ilişki ve karışıklık yaratma gereksinimi bulunduğunu görürüz. Olaylar onun romanlarında Stendhal ya da Tolstoy'daki gibi yavaş ve aynı hızlı bir akış içinde olmayıp, belirli bir anda birbirlerine karışır ve bir merkezde birleşirler. Anlatıdaki ahlaksal, ruhsal ve nesnel öğelerin birbirlerini yitirdiği ve sonra yeniden bulduğu burgaçlardır bunlar. Dostoyevski'de hiçbir yalınlaştırmaya, hiçbir çizgi kesinleştirmesine rastlamayız. Karmaşıklıktan hoşlanır o. Karmaşıklığın öylece kalmasına çalışır. Duygular, düşünceler, tutkular hiçbir zaman arı olarak çıkmaz önümüze. Bunların çevresini boşaltmaz Dostoyevski. Ve böylece Dostoyevski'nin çizgi yöntemi, kişilerinin kişiliklerini çiziş biçimiyle ilgili bir gözleme varıyorum bu noktada. Ama izin verin de size bu konuda ilkin Jacques Rivière'in şu pek ilginç gözlemlerini okuyayım. Kişilerden biri düşünce halinde, kafasında belirdiği zaman romancı için bu kişiyi yapıtına yerleştirmenin çok değişik iki yolu vardır. Ya bu yeni kişinin karmaşıklığı üzerinde durur ya da onun tutarlılığını serer gözler önüne. Ya yaratacağı bu ruhtaki belirsizliği, kapalılığı belirtmek ya da okurun gözündeki belirsizliğin gittikçe silinmesini ister. Ya karanlık köşeleri olduğu gibi saklar ya da aydınlığa kavuşturur onları. Nouvelle Revue Française, 1 Şubat 1922. Jacques Rivière'in düşüncesini okudunuz. Fransız romancılığı karanlık noktaları aydınlığa kavuşturur. Oysa kimi yabancı romancılar, özellikle Dostoyevski, karanlık köşelere hiç dokunmaz. Olduğu gibi saklar. Şöyle devam ediyor Rivière. Kısacası Dostoyevski her şeyden önce kişilerinin karanlık uçurumlarıyla ilgilenir ve bütün dikkatini bu uçurumların uçsuz bucaksız olduğunu anıştırmaya harcar. Bizse tersine bir ruhun karmaşıklığıyla karşılaştığımız zaman bu ruhu canlandırmaya çalışırken içgüdüsel olarak bir düzene sokmaya çalışırız onu. Bu bile çok önemli ama sürdürüyor Rivière. Gereğinde şöyle bir dokunuveririz. Genel gidişi bozan bazı küçük çizgileri kaldırır, ruhsal birliğin kurulmasına en yararlı olacak birkaç ayrıntıyı yorumlarız. Karanlık uçurumların iyice doldurulması, işte aradığımız durum. Örneğin Balzac'ta hiçbir uçuruma, sarp, anlaşılmaz şeye rastlamadığımıza inanacak kadar kanmış değilim bu sözlere. Ayrıca Dostoyevski'deki karanlık noktaların ilk bakışta sanıldığı kadar az açıklandığına da inanmıyorum. Balzac'tan bir karanlık nokta örneği vereyim mi size? Mutlak peşinde de buluyorum örneği. Balthazar Clea, filozof taşını aramaktadır. Görünüşe göre çocuğunun dinsel eğitimini bütünüyle unutmuştur. Araştırısı onu her şeyden çok uğraştırmaktadır. Karısının, kocasının özgür düşüncesi karşısında korkuya kapılan dindar Joseph'ini ihmal etmektedir. Günün birinde kadın ansızın laboratuvara girer. Kapıdan içeri dolan hava akımı bir patlamaya yol açar. Madame Clea'ya bayılıp düşer. Balthazar'ın dudaklarından dökülen çığlık nedir dersiniz? Kafasındaki tortulara karşın birden çocukluktan kalma inancını açığa vuran bir çığlık. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Ermişler korudu seni ölümden. Balzac daha fazla üzerinde durmaz bunun ve hiç kuşkusuz kitabı okuyacak 20 kişiden 19'u bu çatlağın farkına varamayacaktır. Bu çatlaktan görebildiğimiz uçurum açıklanmaz değilse bile açıklanmamış olarak kalmaktadır. Gerçekte Balzac'ı hiç ilgilendirmiyordu bu. Onun için önemli olan kendi kişiliklerine uygun tutarlı kişiler elde etmektir. Ki bu noktada Balzac Fransız ırkının duygusuyla uyuşmaktadır çünkü biz Fransızlar için en gerekli şey mantıktır. Bu yüzden diyeceğim ki yalnız Balzac'ın İnsanlık komedyasındaki kişiler değil, yaşadığımız gerçek yaşam komedyasındaki kişiler de bir Balzac ülküsüne göre biçimlenmektedir. Ve biz Fransızlar var olduğumuz sürece kendi kişiliğimizi bu ülküye göre biçimlendirmekteyiz. Yaratılışımızdaki tutarsızlıklar eğer varsa tabii sıkıcı gülünç gelir bize. Yatsırız onları, önemsememeye, küçümsemeye uğraşırız. Her birimiz kendi birliğinin, kendi sürekliliğinin bilincine varmıştır ve içimizde ne kadar arkaya itilmiş, bilinç altında kalmış, Clea'da birdenbire ortaya çıktığını gördüğümüz duyguya benzer şey varsa ortadan kaldırmaya çalışır ve eğer bunu başaramazsak hiç değilse bunları önemsemekten vazgeçeriz. Olduğumuzu sandığımız, olduğumuza inandığımız varlık nasıl davranırsa öyle davranırız hep. Eylemlerimizden çoğu bize o eylemleri yapmaktan alacağımız zevk tarafından değil, bir kendi kendimize öykünme ve geleceğimizde geçmişimizi yansıtma gereksinimi tarafından buyurulmaktadır. Doğruluk yani içtenlik, çizginin sürekliliği, arıklığı uğruna gözden çıkarılmaktadır. Bu açıdan ele alınınca ne veriyor Dostoyevski bize? Tutarlı olmaya hiç çabalamaksızın, yaratılışlarının el verdiği bütün çelişkilere, bütün olumsuzluklara kendilerini alabildiğine kaptıran kişiler veriyor. Görünüşe göre Dostoyevski'yi en çok ilgilendiren şey şu, tutarsızlık. Gizlemek bir yana hep ortaya çıkarmaktadır onu, hep aydınlatmaktadır. Kuşkusuz Dostoyevski'de de pek çok açıklanmamış şey vardır. Ama açıklanamayan çok şey bulunduğunu sanmıyorum. Yeter ki Dostoyevski'nin çağrısına uyarak insanda çelişik duyguların yan yana yaşayabileceğine inanalım. Kişilerinin duyguları en uç noktalara dek götürüldüğü, saçmalığa varana dek büyütüldüğü için bu yan yana yaşayış Dostoyevski'de çoğu kez daha da çelişik gözükmektedir. Sanırım bu nokta üzerinde durmakta yarar var. Çünkü belki de şöyle düşüneceksiniz. İyi ama biliyoruz biz bunu. Corneille'in yapıtında rastladığımız biçimiyle tutku ve ödev arasındaki çatışmadan başka bir şey yok burada. Hayır, bu değil söz konusu. Corneille'in bize anlattığı Fransız kahraman eksiksiz bir örnek diker gözlerinin önüne. Yaratıldığı gibi, kendini bıraksa olacağı gibi değil de. Olmak istediği, olmaya çalıştığı, kendisinden başka bir şey olmayan bir örnek. Corneille'in anlattığı çatışma, ülküsel varlıkla, örnek varlıkla, kahramanın yatsımaya çalıştığı doğal varlık arasındaki çatışmadır. Kısacası bana kalırsa, M. Jules de Gautier'in Bovaricilik adını verdiği şeyden hiç de uzak değiliz burada. M. Gautier, bu adı Flaubert'in kadın kahramanını düşünerek bazı insanların gerçek yaşamlarına düşsel bir yaşam daha katmaya, olduklarını sandıkları, olmak istedikleri varlık uğruna şimdiki kişiliklerinden vazgeçmeye duydukları eğilime vermektedir. Kendini bırakan değil de bir ülküye ulaşmaya çalışarak, kendini bu ülküye uydurmaya uğraşarak yaşayan her kahraman, her insan bu ikilemenin, bu bovariciliğin bir örneğini verir bize. Dostoyevski'nin romanlarında gördüğümüz önümüze getirdiği ikilik örnekleri bambaşkadır. Ayrıca oldukça sık görülen birinci kişiliğin üzerine kurulmuş ikinci kişiliğin birinciyle belirli sürelerle yer değiştirdiği hastalıklı durumlara da benzemez bunlar. Burada duygulanım kümelenmesi, anı çağrışımı kümelenmesi birbirinden habersiz oluşmaktadır. Çok geçmeden iki ayrı kişilikle aynı bedende iki konukla karşı karşıya kalırız. Bu iki kişilik sırayla birbirlerinden habersiz yer değiştirmektedir. Stevenson, o harika düssel masalında bunun pek güzel bir örneğini verir bize. Doktor Jekyll'ın ikili kişiliği. Ama Dostoyevski'de insanı yıldıran şey, bütün bunların aynı andalığı ve her kişinin kendi tutarsızlıkları, ikiliği, kişiliği konusunda taşıdığı bilinçtir. En şiddetli coşkuya kapılmış kahramanının bu coşkunun nefretten mi yoksa sevgiden mi ileri geldiğini bilemediği anlar vardır. Bu zıt iki duygu kahramanın içinde karışmakta ve birbirlerinin içinde erimektedir. Raskolnikov birden Sonya'dan nefret ettiğini sezinler gibi oldu. Böylesine garip bir buluş karşısında şaşırdı, hatta korktu. Ansızın başını kaldırıp dikkatle genç kızı süzdü. Nefret bir anda silindi yüreğinden. Hayır, doğru değildi. Duyumsadığı duygu konusunda yanılmıştı. Suç ve Ceza, 2. kitap, sayfa 152. Duygunun, o duyguyu duyumsayan kişi tarafından yanlış yorumlanışının birkaç örneğini Marivaux ya da Racine'de de görürüz. Kimi zaman bu duygulardan biri sırf aşırılığı yüzünden eriyip gider. Duygunun dile getirilmesi, dile getireni bu duygudan kurtarıyor gibidir. Burada duygu ikiliği yoktur henüz ama daha özel bir şey vardır. Versilov'u, delikanlının babasını dinleyelim. Ve sanki bir hiçmişim ve bundan dolayı acı çekiyormuşum gibi. Ama hayır, son derece güçlü olduğumu biliyorum. İyi ama gücün nerede diye soracaksın. Her şeye ve herkese olağanüstü bir kolaylıkla kendini uydurabilme yeteneğinde, benim kuşağımdan akıllı Rusların çokça sahip oldukları bu yetenekte işte benim gücüm. Hiçbir şey beni ortadan kaldıramaz, hiçbir şey beni küçültmez, hiçbir şey beni şaşırtmaz. Bir bekçi köpeğinin inatçı canlılığı var bende. Büyük bir kolaylıkla aynı anda iki zıt duygu taşırım içimde ve hiç zorlanmadan doğal olarak yaparım bunu. Delikanlı, sayfa 232. Ama bu örneği daha eksiksiz olan Almanca çeviriden alıyorum. Ayrıca kitabın sonundaki ek bölüm 1'e bakın. Edinliler'deki olayı anlatan kişi kesin olarak bu zıt duyguların bir arada yaşayışını açıklamak benim görevim değil der. Gene Versilov'a kurak verelim. Bir sürü şey söylemek geliyor içimden ve bunları nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki iki parça oluyorum. Çok ciddi bir yüz ve inandırıcı bir içtenlikle süzdü bizleri. Evet, gerçekten iki parça oluyorum ve çok korkuyorum bundan. Sanki tıpatıp size benzeyen birinin hemen yanı başınızda durması gibi bir şey bu. Siz kendiniz zeki ve akıllısınız ve öteki mutlaka bir saçmalık yapmak istiyor. Ansızın bir de bakıyorsunuz ki bu saçmalığı yapmak isteyen sizden başkası değil. İstemeden olanca gücünüzle direndiğiniz halde istiyorsunuz bunu. Eskiden bir doktor tanıyordum. Babasının ölümünde kilisede ansızın ıslık çalmaya başladıydı. Bugün cenaze törenine gelmeyişim, sonu pek iyi olmayan o zavallı doktor gibi ıslık çalacağıma ya da güleceğime inandığım içindir. Delikanlı sayfa 552. Ve ayrıca Versilov hiçbir belirli ereğe yönelmemişti. Bir zıt duygular kasırgası aklını allak bullak ediyordu. İnsanda tam bir deliliğe inanmam ben. Hem zaten bugün hiç de deli değil o. Ama ikize gelince bunu kabul ederim. Bir uzmanın yakınlarda çıkan bir kitabı bu görüşümü doğruluyor. İkiz, insanı acıklı bir sona götürebilen bir akıl bozukluğunun ilk adımıdır. Delikanlı sayfa 607. Ama bu noktada yukarıda sözünü ettiğim tıbbi durumla karşılaşıyoruz. Ve Ecinlilerin garip kahramanı Stavrogin şunları söyleyecektir bize. Tıpkı her zaman yapabildiğim gibi iyi bir eylemde bulunma isteği duyabilir, bundan dolayı da zevklenirim. Bunun yanında kötülük etmek de isterim ve bundan da zevk duyarım. Ecinliler 2.47. Baudelaire'in her insanda her an eş zamanlı iki yönelim vardır. Biri Tanrı'ya, öteki şeytana doğru dediğini biliyoruz. Journée intime, sayfa 57. William Blake'in birkaç tümcesiyle bu açık çelişkilere ve özellikle de Stavrogin'in garip sözlerine biraz aydınlık getirmeye çalışacağım. Ama bu açıklama denemesini bir süre sonraya bırakıyorum. 10. ayrımın sonu sayfa 93.